Başka bir konu ilan edilmişti internette. Tabii o konuya hazırlanan hocamızdı, ben değildim. Öyle ani bir şey çıkınca biz de stoklardan tüketeceğiz bugün, hazırlardan. Önümüzde malum bayram, Kurban Bayramı. Dilerseniz kurbanla ilgili ayetleri bir gözden geçirelim. Cenab-ı Hakk'ın Estaizu billah ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur ayeti gereği. Bu konuda da, yani kurban konusunda da, kalplerimizi Allah'ın zikriyle, yani Kur'an'la, Kur'an ayetleriyle mutmain kılmaya çalışalım. Malumunuz kurban bizim ümmetimize, yani ümmeti Muhammed'e has bir ibadet değil. Kendisine ümmet nitelemesi yapılabilecek bütün topluluklarda kurban ibadetinin var olduğunu bize Cenab-ı Hak öğretmiş Kur'an-ı Kerim'de. Yani geriye doğru gittiğimiz zaman ümmet lafzını taşıyabilecek olan en erken dönem Adem Aleyhisselam'ın dönemi. Adem Aleyhisselam eşi ve doğacak ilk çocukları da kendileri birer topluluk oluşturdukları için ümmet vasfı onları da kapsıyor. Dolayısıyla her ümmette kurban bulunuyor iddiası ilk insandan beri kurban bulunuyor manasına geliyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de bunun yansımalarını nasıl görüyoruz? Onu ayetler ışığında dilerseniz okumaya çalışalım. Biliyorsunuz Hac suresi Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi. O surenin 34. ayetinden itibaren Cenab-ı Hak bize kurbanın hem tarihini, hem fıkhi hükümlerini, hem hikmetlerini bir bütün halinde zikretmiş zaten. Onları biz okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle bu konuda zihinlerimizde kurbanla ilgili pek soru kalmayacak. Vaktimiz kalırsa eğer, ayetleri çabuk okursak, bayramla ilgili birkaç şey de söyleriz. Her zaman yaptığımız gibi ikinci yarı için ufak bir ara veririz, dinleniriz. İkinci yarıda da hocamız yetişirse o devam eder. Olmazsa soru cevaplarla yine dersimizi tamamlarız. Benim elimdeki mushafta 335. sayfa. Yani Türkiye Diyanet Vakfı mealinde 335. sayfada Hac Suresi'nin 34. ayeti var. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Meali şöyle, biraz önce söylediğimiz cümlelerin aslında delili bu ayet. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ, bakın ümmet lafzı artık zaten bizim Türkçemizde de birebir kullanılıyor. Her ümmet için cealna kıldık, kelime kelime mana vermeye çalışıyorum. Ne kıldık? Menseken, bir mensek kıldık. Bu mensek kelimesi Arapçada 3 farklı manaya gelme ihtimali bulunan bir kalıpta kullanılmış. Bu birinci anlam olarak kurban ibadetinin bizatihi kendisi. Kurban ibadeti, kurban kesme zamanı ve kurban kesme yeri. Yani Arapça ilmiyle az çok meşgul olanlar için ifade etmek gerekirse, mensek kalıbı hem mastar mimi oluyor, hem ismi zaman, hem de ismi mekan. Yani kurban ibadetinin kendisi, kurban ibadetinin yapılacağı zaman ve kurban ibadetinin yerine getirileceği mekan. Peki bu ayette acaba hangisi kullanılmış? Ayetin bir sonraki cümlesi bunu açıklayacak bize. Biz bir mensek kıldık her ümmet için. Şimdi o mensekle ne kastedildiği açıklanıyor. Niçin? Sebebi neydi bunun? لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ O ümmet topluluğu altında yaşayan, ümmet çatısı altında yaşayan her bir birey, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği behimetül en'am denilen, biraz sonra açıklayacağımız özel bir takım vasıfları bünyesinde taşıyan hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye onlara bir mensek kıldık. Bir takım hayvanlar var ve onların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bir ifade olduğu için mensek kelimesinin bizatihi kurban ibadetinin kendisini işaret ettiğini çıkarabiliyoruz buradan. Yani bir zamandan veya bir mekandan ziyade bizatihi ibadetin kendisi. Yani bir takım hayvanların üzerine besmele çekilerek kesilsin diye o hayvanlar bir ibadet her ümmete biz var kıldık buyuruyor Allah. Ne dedik? Ümmet, geriye gittiğiniz zaman Adem Aleyhisselam'a kadar gidebiliyorsunuz. Yani bizim bile bildiğimiz Adem Aleyhisselam. Daha öncesi var mı yok mu? Cenab-ı Hak bilir ama insan cinsi olarak ümmet vasfını hak eden ilk topluluk onlardı. Demek ki o zamandan bu zamana bu kurban ibadeti hep var. Hep aynı cins hayvanlar var bu kurban ibadetine konu olan. Ve kurban ibadetinin var kılınma gerekçesi de hep aynı. Hiç değişmemiş. İlk konulduğu günden bugüne kadar ve ila nihaye dünyanın son gününe kadar da böyle devam edecek. Burada kurban ibadetinin sebebi gibi görülen cümle لِيَذْكُرُسْمَ اللّٰهِ cümlesi. Yani kurban niye var? Bir takım hayvanların üzerine Allah'ın adı anılsın diye var. Şimdi bu ilk başta zihinlere birazcık yabancı bir kavram gibi geliyor. Neden? Çünkü kurban niye var? Hikmetlerini anlatın deseler her birimiz farklı bir hikmetini ön plana çıkarabilirdik. Kurban, işte kurban bayramı haricinde et yemeyen insanların da karnı bir et görsün diye bir açıklama yapılabilirdi veya bir başka şekilde bir açıklama yapılabilirdi. Ama Allah dedi ki özellikle Allah'ın adı zikredilsin diye bir takım hayvanlara kurban var kılındı. Bu ifade çok önemli. Neden? Çünkü bu insanlık tarihi kadar eski olan kurban ibadeti konulduğu ilk günkü gibi bozulmadan gelmemiş maalesef bugünlere kadar. İnsanlık buna müdahale etmiş. Terim anlamıyla ifade edecek olursak, bu ibadeti tahrif etmişler. Allah'tan başka ilahlar edinen insanoğlu, zamanında sadece Allah'a kurban sunarken, Allah'a ait bir takım özellikleri verdiği o ilahlarına da zamanla kurban sunmaya başlamıştır. Bunu çok çeşitli vesilelerle ve çok çeşitli platformlarda zaten duymuşsunuzdur. Burada da çok zaman işlendi. Ama somut bir örnek olması açısından biz Mekke müşriklerinin uygulamasını hatırlayabiliriz. Ne yapıyordu Mekke müşrikleri? Mekke müşrikleri kendi ifadeleriyle söyleyecek olursak, Zümer suresinin hemen ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'e nakşetmiş. Onlar Allah'la kendi aralarına biliyorsunuz putları, yani bir takım varlıkların putlarını koymuşlardı. Ve gerekçeleri neydi? Çok masum ve kendilerince çok ulviydi o gerekçeleri. Diyorlardı ki, مَا نَعْبُدُهُمْ İlla liyukarribuna ilallahi zulfa. Ne var sizin anlamayacağınız ki? Neyi anlamıyorsunuz? Tamam biz bu putlara bir takım ibadetler yapıyoruz, kulluk yapıyoruz falan ama sizin zannettiğiniz gibi değil. Biz bu putlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz onlara kulluk yapıyoruz. Yani amacımız Allah. Amacımız Allah'a daha yakın olmak. O yüzden biz o Allah bize uzak, onların ifadesine göre Allah'a da yakın olmak için bizim araya bir takım vesileler koymamız gerekiyordu. Allah'ın kızları olarak nitelendirdiğimiz melekleri mücessem bir hale getirdik. Taştan, topraktan, demirden, bronzdan onların heykellerini, putlarını yaptık ve onlara bir takım ibadetler sunuyoruz ki bu ibadetlerle biz Allah'a daha çok yaklaşalım. Onların ifadeleri böyleydi. Fakat bu masum gerekçeyi Allah asla kabul etmedi biliyorsunuz. Şirkin daniskası olarak nitelendirdi bunu. İşte bu Mekke müşriklerinin putları için yaptıkları ibadetlerden bir tanesi de neydi? Onlara özel kurbanlar kesmekti. Mekke müşrikleri böyle adet çıkarmışlar. Tabii bu da eski zamandan ama tevarüs ettikleri bir adet. Onların kendi başlarına peyda ettikleri bir şey değil. Gördüler, duydular, öğrendiler. Dediler ki aracı olarak kendisine taptığımız varlıklara da kurban kesmemiz lazım. Ne yaptılar? Lat putunu yapan ve ona tapanlar yılın bazı mevsiminde, bazı zamanlarında dediler ki bu lata kurban kesmemiz lazım. Ama buna kurban keserken normalde yaptığımız gibi Allah'ın adını anarsak olmaz. Ayıp olur. Niye? Kime kurban ediliyor bu? Lat putuna kurban ediliyor. O zaman onun adını anmamız lazım. Ve Lat'a kurban kesecekleri zaman Bismillati, Lat'ın adıyla deyip o kurbanı keser ve onun önüne koyarlardı. Menat putunu yapıp ona kulluk yapanlar da aynı şeyi Bismil Menati, Menat'ın adıyla diyerek kurban keser ona sunarlardı. Uzza için yapanlar Bismil Uzza vesaniye vesaniye. Yani hangi puta kurban kesiyorlarsa o putun adını anıyorlardı. Nerede anlatılıyor bunlar? En'am suresinin 6. surenin 138. ayetinde. Eğer açarsanız oradan okuyalım hep birlikte. Buyuruyor ki Allah Teala orada, sayfasını da söyleyelim. Şimdi bu konularda doktora yapınca ister istemez yani hangi konu olursa olsun ben buraya bağlıyorum bir şekilde konuyu. O yüzden yani mazur görün. Şimdi burada 138. ayette Mekke müşriklerinin hayvanlarla ve bazı ekinlerle ilgili tasarrufları anlatılıyor. Buyuruyor ki Allah burada Mekke müşrikleri şöyle yaptılar. Vakalu dediler ki hazihi en'amun ve harthun hicr. Şu gördüğünüz belli başlı. Yani şöyle bir takım en'am var ki en'amı da şimdi söyleyeyim daha sonra ayetle açıklarız. En'am dediği Cenab-ı Hakk'ın dört cins hayvan. Bu elimizdeki hani sayfa açık. 142, 143 ve 144. ayetlerde anlatılıyor. Deve, sığır, koyun ve keçi cinsi. Bu dört cins hayvanı dişili erkekli olarak 8 eş olarak kabul ediliyor. Bunlara en'am deniliyor. Yani en'am denilince bunların dışındaki hayvanlar anlaşılmaz. Yani koyun, keçi, sığır, deve. Tavuk en'am mıdır? Bu ibareye göre değildir. Geyik en'am mıdır? Değildir. Ama helal midir? Helaldir. Ayrı mesele. Ama kurban edilecek hayvan sadece bu dört cins hayvandır. Şimdi bunlar dediler ki hâzihi en'amun. Bu belli başlı en'am ve bir de ve harsun bu ekinler hicrun. Bunlar dokunulmazdır. Bunların özel bir statüsü var. Bakın diğer hayvanlardan ayırıyorlar bunları. Bunların ayrı bir statüsü var. Ne olacak bunlar? La yat'amuha illa men neşa'u bi zamihim. Kendi kuruntularına göre diyorlar ki biz kimin yiyeceğini söylersek ancak onlar yiyebilir bunlardan. Öyle herkes yiyemez. Kutsal hayvan bunlar. Bir takım özel hayvanlar. Başka ve en'amun bir en'am cinsi daha var. Yani bir koyun, keçi, sığır, deve var. Ondan ayrıldı. İkinci bir en'am cinsi geldi. Onların da hurrimet zuhuruha. Sırtları haram kılınmıştır diyorlar. Ne demek sırtı haram kılınmış? Yani o hayvanın üzerine binilemez. O hayvanın üzerine yük yükletilemez. O hayvanlar serbest bırakılmalı. Onların sırtı haramdır, kutsaldır. Onlar da ayrıldı. Üçüncü bir grup geliyor. Ve en'amun, bir üçüncü grup daha var. La yezkurun esmallahi aleyha. O en'amun üzerine de özellikle Allah'ın adını anmıyorlardı keserken onları. Bakın, en'am cinsi koyun, keçi, sığır ve deve demiştik. Şimdi onlar bu hayvanları gruplara böldüler. Dediler ki bu, bundan herkes yiyemez. Kim, biz kimi istersek onlar yiyebilir. İki, bunların sırtları haramdır. Üzerlerine binilemez, yük yükletilemez. Üç, bunların özellikle kesimi esnasında Allah'ın adı anılmaz bu hayvanlara. Bunların dışında kalan hayvanlar ne olacak peki? Bunun dışında hayvan yok mu? Var. Bu adamlar Allah'ı var biliyor. Allah'ı bir biliyor. Allah'a daha çok yaklaşmak istiyorlar. Dolayısıyla Allah için kurban ettikleri hayvanlar da var bu adamların. Yemek ihtiyaçlarını, et ihtiyaçlarını gidermek için kestikleri hayvanlar da var. Ve onları keserlerken bu adamlar zaten Allah'ın adını anıyorlar. Onlarda problem yok. Ama şu üçüncü dedikleri, özellikle Allah'ın adını anmadıkları hayvanlar, putlarına kurban ettikleri hayvanlardı işte. Ne demiştik? Lat putuna mı kurban edilecek bu? O yüzden diyordu işte, Bismillati, Lat'ın adıyla. Menat'a kesilecek, Bismilmenati, Menat'ın adıyla. Uzza'ya kesilecek, Bismil Uzza, Uzza'nın adıyla dedikleri için Allah'ın adını anmıyordu bu hayvan, bu adamlar, bu hayvanların üzerine. Yoksa diğer zamanlarda bu adamların besmele ile, Bismillah'la, Allah'la bir problemleri falan yok. Ama işte bakın, Allah'a yaklaşmanın vasıtalarından biri olan kurban ibadeti ne oldu? Bozuldu, tahrif edildi. Allah'ın yarattığı hayvanlar, Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan varlıklara tahsis edildi. Onlara kurban edilmeye başlandı. İşte kurban ibadetinin özü aslında bu tip savrulmalara, bu tip tahriflere bir cevaptır. O Hac suresinin 34. ayetine dönelim. Hac suresinin 34. ayetinde aslında Cenab-ı Hak önce bu yanlışı düzeltiyor işte. Diyor ki, öyle Mekke müşriklerinin veya onların dışında kalan bir takım gayrimüslimlerin, putperestlerin vesaire vesaire, onların Allah'tan başkasının adını anarak kestikleri hayvanlar var ya, onları biz, siz Allah'ın adını anarak kesesiniz diye aslında kurbanlık olarak koyduk. Başka bir şey için değil. O yüzden biraz sonra da göreceğiz. Kurban ibadeti, yani kurban bayramı gününde kesilen kurbanın üzerine kesim esnasında besmele çekilmesi farzdır. Neden? Çünkü ibadet dediğimiz şey, çerçevesi, sınırları Allah tarafından belirlenen bir mefhumdur. İbadeti biz kendimiz ortaya çıkaramayız. Nedir kurbanın sınırları? Bir, belli bir zamanı var değil mi? Kurban bayramı günlerinde bugün biz kurban bayramı kurbanı kesebilir miyiz? Hayvan keseriz ama ibadet yerine geçmez. Bir, zamanı var. İki, her hayvan değil, en'am cinsini taşıyan hayvanlar kurban olur. Dolayısıyla bir tavuktan kurban olmaz. bir geyikten kurban olmaz. Bakın, hayvanla ilgili sınır da belirlendi. Üçüncüsü, bu ibadetin ifası yani şekli şemali de Allah tarafından belirleniyor. Diyor ki Allah, özellikle Allah'ın adını anacaksın. Yoksa olmaz. Bunun dışında normal zamanlarda hayvan kesimi için besmele emredilmiyor. Ama ibadet olarak kesilen kurban bayramı kurbanında besmele özellikle var. Niçin? Çünkü bu bir ibadet olduğu için. Sınırları Allah tarafından belirlendiği için. Ama diğer zamanlarda yapılan hayvan kesimi ibadet değildir. Niye? Yemek için kesersiniz. İkram etmek için kesersiniz. Ticaretini yapmak için kesersiniz. Kesersiniz de kesersiniz. Sebebini siz bilirsiniz. Yeter ki Allah'tan başkasına adamayın. Onu istediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Ama kurbanı zamanı gelmeden ve zamanı yani gelmeden kesemeyeceğiniz gibi zamanı çıktıktan sonra da kesemeyeceksiniz. Her istediğiniz hayvanı değil, sadece en'am cinsi hayvanı kesebileceksiniz. Ve istediğiniz şekilde değil, besmelesini çekerek keseceksiniz. İşte kurbanı kurban yapan özellikler bunlar. Ve bakınız bu ayette, 34. ayette Cenab-ı Hak ne buyurdu? Niçin kurban vardı her ümmette? Bir takım en'amın üzerine Allah'ın adını ansınlar diye var. İşte siz bunu yaptığınız zaman neleri elde ediyorsunuz? Birincisi biliyorsunuz ki kurban ancak Allah için olur. Allah'tan başka bir varlık için kurban olmaz. Neden? Çünkü Allah'tan başka bir varlık için kurban kesmek demek, Allah'tan başka bir ilahın varlığını kabul etmek demek. O yüzden kurban birebir dinin tevhid ilgesiyle alakalı bir ibadettir. Tabii ki diğer ibadetler de öyle ama kurbanda tevhid ilkesi bir adım önde. Araya başka bir şey girdiği an çünkü bu kişiyi dinden çıkarıp müşrik yapıyor. İşte Mekke müşrikleri Allah'a daha çok yaklaşsınlar diye Allah'ın kızları saydıkları meleklerin putunu yaptılar ve kurban sunmaya başladılar onlara. Allah bunu kabul etti mi? Etmedi ve onlara ne dedi? Müşrik dedi. Yani Allah'a ortak koştunuz dedi. Yoksa zannetmeyelim ki Mekke müşrikleri Allah ikidir dediler, Allah üçtür dediler. Hayır. Asla böyle bir iddiada bulunmadılar. Onlar Allah'ın varlığında, birliğinde, yaratıcılığında, yaşatıcılığında, rızık vericiliğinde, yağmur yağdırışında, çocuk verişinde, hiçbir şeyinde şüpheye düşmediler. Birçok ayet var bununla alakalı. Sorsan onlara sizi kim yarattı? Elbette ki Allah diyecekler. Sorsan onlara size gökten yağmuru kim indiriyor? Elbette ki Allah diyecekler. Sorsan onlara yerlerin ve göklerin tek hakimi kim? Allah'tır diyecekler. Neydi bunların problemi? İşte araya bir takım aracılar koyup onlara Allah'ın bazı vasıflarını vermek, sadece Allah'a yapılacak olan bir takım ibadetleri onlara da yapmaktı. İşte onlar bundan dolayı müşrik oldular. Başka bir şeyden dolayı değil. Yani iyi niyetler asla yapılanların doğru olduğunu göstermez. İbadet Allah derse olur, Allah demezse olmaz. Biz bugün kendi başımıza bir ibadet çıkarsak, desek ki her gün öğlenden sonra saat 3'te tek ayak üstünde duralım Allah rızası için hep beraber. Allah'ı memnun etmek için, Allah'ı razı etmek için. Böyle bir ibadet olur mu? Ama niyetim iyi. Olmaz. Niye? Öyle bir ibadet bize bildirilmedi çünkü. Öyle sınırları belli bir ibadet yok. Bunu kurbana taşıyalım. Ne dedi Allah? Belli hayvanların üzerine Allah'ın adı anılsın diye kurban kesilecek. Yani şeklini, şemalini Allah ben belirlerim buyuruyor. Peki devamında ne diyor Allah? Bakın tevhidle yakından alakası var dedik. Fe ilahukum ilahun vahidun. Neden bu böyle? Neden her ümmette kurban ibadeti var? Allah diyor bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü hepinizin ilahı tek bir ilahtır da ondan. Onların ilahı da bendim. Onlara Resul olarak gönderilen kişiyi de ben göndermiştim. Aynı emri size de veriyorum diyor Allah. He, ne yapacaksınız peki? Felehu eslimu. Siz sadece ona teslim olacaksınız. Sadece ona teslim olacaksınız. Peki siz Mekke müşriklerinin yaptığı gibi kurban ibadetini bir başkasına adadığınız zaman, bir başkasının adını andığınız zaman ona teslim olmuş oluyorsunuz. İster bunu lafzen itiraf edin, ister etmeyin. Kurban sadece Allah için olur. Kurbanı Allah için kestiğinde ona teslim olmuş olursun. Başka bir şey yaptığın an o aracı varlık her kimse, adı her neyse, vasfı her neyse ona teslim olmuş olursunuz. Cenab-ı Hak diyor ki hepinizin ilahı tek bir ilah, öyleyse sadece ona yani Allah'a teslim olacaksınız. Allah'a teslim olmak neyle olur? İddia ile olmaz. Ben Müslümanım demekle olmaz. İspat etmekle olur. Değil mi? Bu bir iddiadır. İspat etmen gerekir. Sadece Allah'a teslim oldum diyen kişinin o zaman yaşantısında bunu göstermesi lazım. İşte kurban ibadeti bunun vesilelerinden bir tanesi. Bütün ibadetleri buna uygulayabilirsiniz. Devamında Cenab-ı Hak ve beşiril muhbitin, samimi olan, ihlaslı olan kullarımı müjdele. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah anıldığı zaman onların kalpleri ürperir. Kalpleri titrer. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Başlarına gelen şeylere bunlar sabrederler. وَالْمُق۪يمِ الصَّلَاةِ. Ve namazı tam kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Şimdi kurbanla ilgili şey bir sonraki ayetten devam ediyor. 36. ayet. Cenab-ı Hak 34'te kurban ibadetinin tarihine atıfta bulundu. Her ümmette vardı dedi. Velikulli ümmetin. Her ümmette vardı. Kurban ibadeti ve behimetül en'am. Dedi ki Allah, sizde bir farklılık var mı? Ona bakalım. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ. Budun dediği Cenab-ı Hakk'ın burada, genelde mesela elimizdeki meallere bakalım. Benim elimdeki meal, büyükbaş hayvan diye tercüme etmiş. Bilmiyorum farklı meal çıkacak mı içinizde? Bu evet, yani develere, deve cinsi hayvanlara ilk etapta verilen bir isim. O da iri cüsseli olmasından dolayı. Ama bu sadece deve cinsini kapsayan bir kelime değil. Yapısı itibariyle akranlarından daha derli toplu, yaşı itibariyle de kemale ermiş, öyle ifade edeyim. Yani yaşını doldurmuş hayvanlara verilecek bir isim. Şimdi sadece büyükbaş derseniz o zaman büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'a kulluğun sembollerinden yaptık. O zaman bizim küçükbaş hayvan kurban etmemiz mümkün olmaz. Öyle değil mi? Önceki ümmetlere en'am cinsi yani koyun, keçi, sığır, deve hepsi kurban edilebilir. Ama bu meali esas aldığımız zaman size sadece büyükbaşları kurban. Küçükbaşlar ne oldu o zaman? Koyun, keçi. Dolayısıyla eksik bir meal oluyor bu. Gösterişli, dolgun, yaşını doldurmuş hayvanlar. İşte bir takım hadislerde koyun ve keçiler için bir yaşını doldurma, sığır cinsi hayvanlar için iki yaşını doldurma, deve için 5 yaşını doldurma şartı işte bu kelimeden çıkarılmış bir şeydir. Yani hayvan hem fiziksel olgunluğunu yerine getirmiş hem de belli bir yaşı artık doldurmuş. Artık işin ben şeyi tarafını bilemiyorum tabii. Teknik tarafını. Acaba bu yaşlara yakın veya bu yaşlarda hayvanlarda bir şey mi değişiyor? Onu bilemiyorum ama kurban edilebilir bir vasfa hayvanlar işte hem fiziksel olgunluklarını doldurduklarında hem de yaşlarını tamamladıklarında ulaşıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki işte bu şekilde yaşını doldurmuş ve fiziksel açıdan da kendisi gelişmiş olan hayvanları da sizin için Allah'a kulluğun sembollerinden yaptık. Ce'alnâhâ lekum min şe'âirillah. Yani kurbanı biz gördüğümüz zaman kurban bayramı günü, işte bugünden itibaren değil mi? Kurban pazarları kuruldu her tarafta. Onu görünce ne aklımıza geliyor? Kurban bayramı, kurban ibadeti. Onu gördüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın bir sembolü zihnimizde canlanıyor. İşte Cenab-ı Hak bunu bu ayette ifade etmiş oluyor. Lekum fiha hayır. O hayvanlarda, kurban edeceğiniz hayvanlarda sizin için birçok hayır vardır. Maddi manevi. Birçok hayır vardır. Peki bakın konuşmamızın başında demiştik ki kurban keserken besmele çekmek farzdır. Ama diğer zamanlarda farz değildir. İşte sebebi şimdiki cümlede. Açık bir emir ifadesi geliyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافْ. Onlar sıra sıra dizili bir raziyetteyken onların üzerlerine Allah'ın adını anın. Emir. Allah'ın adını anın. Emir cümleleri eğer farklı bir karine yoksa başında veya sonunda fıkıh usulü kaidesine göre vücub yani farziyet ifade eder. Dolayısıyla Allah'ın adını anın dediğine göre Allah'ın adını anmak zorundasınız demektir. Biraz önce söylediğimiz ibadetlerde Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş sınırlar çerçeveli olur dedik ya. Hani her zaman olmaz. Kurban bayramı günleri olacak. Her hayvan olmaz. En'am cinsi olacak. Her şekilde olmaz. Besmele ile olacak. İşte besmele ayağını bu ayet ifade etmiş oluyor. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا. Onların üzerine keserken Allah'ın adını anacaksınız. Bu bir emirdir. Neden? Çünkü kurbanın bir ibadet olarak konulma amacı zaten buydu. Dolayısıyla amacından saptırarak siz bu ibadeti yerine getiremezsiniz. Allah'ın adı anılsın diye her ümmette vardı kurban. O zaman bu ümmette kesilecek olan kurbanlara da mutlaka Allah'ın adı ne yapılacak? Anılacak. Bunlar ayakta sıra sıra diziliyken bu işlem yapılacak. Buradan tabii kesim şekline ait bir takım karineler söylenebilir ama bu işin teknik kısmı oraya girmeyelim. Bugün için fazla bir şey ifade etmiyor. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Bu hayvanlar kesildi ve yanları yere yapıştığı zaman yani bunlar kurban edildi. Tamam canları çıktı. Gerekli işlemleri falan yaptınız. Ne yapacaksınız peki? Tamam kurban ibadeti yerine geldi. Ne yapalım biz şimdi bu kurbanı? Acaba ben bunu Allah için adadım da etinden yiyebilir miyim acaba? İnsan böyle düşünebilir. Der ki hayır ben bunu Allah dedi diye yaptım. Dolayısıyla yararlanırsam menfaati yine bana döner. Yiyebilir miyim acaba kestiğim kurbandan yoksa tamamen bunu dağıtmak zorunda mıyım? Dağıtacaksam kime verebilirim, kime veremem? İşte bunun cevabı. Dedi ki Allah, فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Bu hayvanların yanları yere yapıştığı zaman فَكُلُوا مِنْهَا. Bir, siz onlardan yiyebilirsiniz. İki, وَاَطْعِمُوا. Ve yedirebilirsiniz. Ki bunlar da emir cümleleri ama bir yasaktan sonra geldiği için bu emir cümleleri serbestlik ifade eder. Diyeceksiniz ki yasak ne? yasak zamanı gelmeden kesmek. Yani Kurban Bayramı günü bayram namazı kılınmadan bu hayvanları kesip yiyemezsiniz. Ama bu yasak kalktıktan sonra ne yaparsınız? Kestikten sonra yiyebilirsiniz. O yüzden buradaki emir cümlesine serbestlik manası verdik. Fekülû minhâ. Onlardan yiyebilirsiniz. Ve at'imû ve yedirebilirsiniz de kime? El-kâni'a vel-mu'tar. Kâni' kanaatkâr. Yani versen de olur, vermesen de olur denilen insanlar. Bunlar konu komşu olur, akraba olur, iş arkadaşların olur, dışarıda gördüğün insanlar olur, olur da olur. Vel mu'tar bunlar da ihtiyaç içinde olan insanlar. Yani vermezsen olmaz cinsi insanlar. Dolayısıyla bakın o bizim geleneğimizde, tabi gelenek hadisten neşet etmiş, doğmuş. Kurban eti üçe ayrılır. Bir parçası eve, bir bölümü, bir bölümü konu komşuya, akrabaya, bir bölümü de özellikle muhtaç olanlara verilir. İşte bu ayetten çıkıyor. Resulullah bunu kendiliğinden üretmedi. Ayeti okudu, baktı ben yiyebilirim. Fekülû minhâ, tamam kendi payımı ayırayım o zaman. Başka? Ve at'imul kâni'a, kanaatkâr yedir isteyen, yani ihtiyacını gizlemiyor. İhtiyaç da hissetmiyor, ona da yedirebilirsin. Tamam bir parça da ona ayırdım. Vel mu'tar, ama ihtiyacını açık eden insanlar var. Muhtaç durumda, vermesen olmaz. Bir parça da ona. Etti mi size üç parça? İşte Kur'an-ı Kerim, Resulullah'ın uygulaması tamamen buna göre, farklı bir şey değil. Dolayısıyla kurban etlerini bu üç şekilde istifade edebilmemiz, yani istifade edecek şekilde değerlendirmemiz aslında Cenab-ı Hak tarafından tavsiye edilmiş. Buradan sözü nereye getireceğim? Bu ay çıkardığımız Kitap ve Hikmet dergisinde kaleme aldığımız yazıda da ben onu belirtmeye çalıştım. Son yıllarda, son günlerde, son zamanlarda bir bağış furyası arttıkça arttı biliyorsunuz. Şimdi vekaletle kurban kesilmesinde bir problem yok. Bunu söyleyelim. Yani insan kendisi kesemez. Bir başkasına vekalet verip ister yurt içinde ister yurt dışında çeşitli hayır kurumlarına kurban kestirebilir. Bunda problem yok. Ama bu değişik bir artışla yükseliyor. Artık bakıyorsunuz kesse kesebilecek olan adam vakitten tasarruf etmek için. Çünkü niye? Özellikle İstanbul gibi büyük şehirler için konuşalım. Birinci günü adamın heba oluyor. Artık her yerde öyle kesim de yok. Mecbur toplu kesim yerlerinde yapacaksınız. Sırası geç veriliyor. Bilmem ne oluyor falan. Oho kim uğraşacak? Yap bağış geç. İki, üst baş kirlenecek. Kokacak, mokacak bilmem ne. Onunla uğraşma. Yap bağış geç. Üç, bir de biliyorsunuz bayramlar artık tamamen tatillere tahsis edilmeye başlandı. Akraba ziyareti falan unutuldu gitti. Kurban da heba olma yolunda maalesef. Niye? Adam yurt içinde, yurt dışında tatil köyüne bilmem nereye falan gidecek. Yap bağışı geç. Bu bir zaman sonra bu artışla giderse biz belki görmeyiz ama belki ilerleyen zamanlarda tamamen bizim ülkemizde kurban ibadeti kalkmış olabilir. Bu bir tehlikedir. Efendim kurban bağışı yapmayalım mı o zaman? Afrika'ya falan kurban gitmesin mi? Bakın bu başka bir şey. Maddi durumu iyi olan insanlar ne yapıyorlar bugün? Bir evde iki kurban kesildiği de oluyor değil mi? Üç kesildiği de oluyor. Bir tanesini ayette belirtildiği şekilde değerlendirirsiniz. Bir tanesini bağış yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ama birini hem siz, çoluk çocuğunuz, hem eşiniz, konu komşunuz hem de fakir fukara yiyecek şekilde dağıtın. Cenab-ı Hak bunu haşa süs olsun diye, masal gibi okuyup geçelim diye koymadı buraya. Dolayısıyla bu gibi gerekçelerle zaten ayda yılda sıkışıp bir tane kurban kesebiliyorsunuz. Onu da bağışla, tırnak içerisinde söylüyorum, heba etmeyelim. Maddi durumu, maddi imkanı yeterli olanlar bu yolu kullanabilsinler. Onlar için açık olsun. Çünkü Afrika'daki, Uzak Doğu'daki veya Balkanlardaki birçok insanın da tabii ki bu kurbana ihtiyacı var. Ama tatil için, vakitten tasarruf için falan filan, yani bu gibi gerekçelerle kurbanı gündemimizden kaldırmamamız, yok etmememiz lazım. Siz yiyin, isteyene de istemeyene de ikram edin buyurduğuna göre Allah, gelin bu tavsiyeye ne yapalım? Uyalım, kaçırmayalım bunu. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ İşte bu şekilde, böylece biz bunları sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz diyor Cenab-ı Hak. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ki bunların karşısında Allah'a şükreden kullar olasınız. Çünkü öyle böyle değil. Kurban bugün ciddi bir maddi birikim gerektiriyor. Şöyle bir hesap yapalım çok kısaca. Mesela 10 bin lirası olan bir kişiyi düşünelim. Yani bütün ihtiyaçlarını giderdiği kişi, kıyıda köşede birikmiş 10 bin lirası var. 40'ta bir oranını kabul ettiğimizde zekat için, bu kişi kaç para zekat verir? 250 lira zekat verir değil mi? 40'ta bir %2,5'tur. 10 bin liranın %2,5'u 250 lira yapar. Yani benim 10 bin liram varsa kıyıda köşede, 250 lirayı verdiğimde zekatı yerine getirmiş oluyorum. Aynı şeyi kurbana uyarlayalım. 10 bin lirası olan adam bugün kurban kesse, ortalama söyleyeyim 900 ila değil mi? 1100-1200 lira masraf yapıyor. Böyle yani ciddi bir şey. Ha yani o zaman bunu yapabiliyorsan bu ibadeti, Cenab-ı Hak senden bir şükür bekliyor demek. Değil mi? Yani 10 bin liralık malın var, mülkün var. 1000 liralık ibadeti yerine getirebiliyorsun bugün. Getiremeyen birçok insan var. O zaman senin bir farkın olmalı. O mal için ayrı bir şükür edeceksin. Ve son ayet, bununla da artık bitirelim, fazla uzatmayalım. Kurbanın hikmeti, sebebi Allah'ın adının anılmasıydı. Hikmeti neymiş bunun? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Hepinizin zaten vaazlarda, hutbelerde, televizyonlarda, çeşitli sohbetlerde en sık duyduğunuz ayetlerden biri. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, kurban kestiğinizde zannetmeyin ki o kurbanların kanları veya etleri Allah'a ulaşıyor. Onların etleri de kanları da Allah'a ulaşmayacak. Ne olacak peki? وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizin kendinizi koruma eyleminiz Allah'a ulaşacak. Kurban kesmekle şirke karşı kendinizi korudunuz. Esas önemli olan bu. Hayvanı Allah'a kurban etme bahtiyarlığını gösterdiniz siz. Müşrik gibi olmadınız. Eğer siz o kurbanı başkasına adamış olsaydınız, başkasının adını anmış olsaydınız, o eylem sizi İslam dairesinden dışarı atacaktı. İman gidecekti. Ama siz o kurbanı Allah'ın istediği şekilde kestiğiniz anda, işte o eyleminiz, o tevhid eyleminiz, o takva, takva kişinin kendisini koruması demek. O takva eyleminiz Allah'a ulaşacak. İşte bu da kurbanın hikmeti. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ İşte yine bu şekilde Cenab-ı Hak size bu hayvanları emrinize amade kılmış. Niçin? Bu şekilde doğruyu gösterdiği için Allah'ı tekbir edesiniz diye. Bu tekbir her açıdan Allah'ın büyüklüğünü ifade etmek demektir. Bunu davranış olarak ortaya koyabilirsiniz, düşünce olarak ortaya koyabilirsiniz ama bunun en alt seviyesi, asgari seviyesi dille yapılan bir zikirdir. Ne diyor o? Tekbir denince biz ne yapıyoruz? Değil mi? Allahu Ekber diyoruz. İşte bu Allah'ı büyüklemenin, Allah'ı tekbir etmenin en alt seviyesi. Yani buradan başlar, yukarı doğru gider. Bu da işte kurban bayramı zamanı, hani kurban bayramında teşrik tekbirleri falan var, Arife günü sabah namazına falan başlıyor. Ona bir işaret olarak yorumlanabilir. Çünkü aynı ifadeyi biz Bakara suresinin 184. ayetinde oruç hükümleri anlatılırken görüyoruz. Allah oruç hükümlerini anlatırken de diyor ki işte size bu şekilde Allah oruç tutma lütfunu ihsan etti ki Ramazan'ın sonunda Allah'ı tekbir edesiniz diye. Bir orada geçiyor bu ibare. Bir de kurbanla ilgili hükümleri anlattıktan sonra لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ ifadesi geçiyor. Biri Ramazan bayramında getirilen tekbirler, bu da kurban bayramında getirilen tekbirler olarak askeri seviyede yorumlanabilir. Ve beşşiril muhsinin, işte bu şekilde güzel davranış gösterenleri müjdele buyuruyor Allah. Yani kurbanı, Allah'ın belirlediği hayvanları, Allah'ın belirttiği zamanda, Allah'ın belirttiği şekilde keserseniz ne olmuş oluyor? Kendinizi şirke karşı korumuş oluyorsunuz. Allah'a şükretme pozisyonunuz vardı, onu yerine getirmiş oluyorsunuz ve güzel bir davranış göstermiş oluyorsunuz. İşte bu tür güzel davranış gösterenleri sen müjdeleyebilirsin buyuruyor Cenab-ı Hak Resulullah'a. Daha fazla uzatmayalım. İnşallah bu ayetlerle bir parça kurbanla ilgili hükümler konusunda kalbimiz mutmain olmuştur. Kurban ve kurbanlık hayvanın üzerine Allah'ın adının anılması meselesi. Bunlar üst üste gelince tabii diğer zamanlarda hayvan kesiminde peki Allah'ın adını anmak farz değil mi sorusu gündeme geliyor. Onu çok fazla uzatmadan, çünkü o hayvan kesiminde, normal zamanda hayvan kesiminde besmele uzun bir konu ama bununla ilgili kısa bir izahat vermeye çalışayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hayvansal gıdalarla ilgili yasaklar 4 ayette izah edilmiş. Bunlardan birincisi En'am suresinin 145. ayeti. En'am suresinin bu 145. ayetinde Cenab-ı Hak 4 şeyden başka haram bulamadığını söylemesini emrediyor Resulullah'a. O 4 şey, bir tanesi kesilmeden ölmüş olan hayvan, meyte diye tabir edilen. İnsan herhangi bir kesme işlemi uygulayamadan ölü olarak bulduğu hayvanı yiyemez. İkincisi, kesim esnasında akıtılmış olan kan. Üçüncüsü, domuz eti. Dördüncüsü de Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Şimdi kurbanla bu dördüncü yasak birazcık irtibatlı gibi. Şimdi kesilirken Allah'tan başkasının adının anılması başka bir olaydır. Kesilirken Allah'ın adının anılması gerektiğini söylemek başka bir şeydir. Mekke müşrikleri ne yapıyorlardı demiştik? Bir takım en'amı putlarına kurban edecekleri zaman hangi puta kurban ediyorsa onun adını anıyordu. Yani Lat putuna kurban ediyorsa Lat'ın adını anıyordu. Veya hangi puta kesiyorsa onun adını. İşte kesimi esnasında Allah'tan başka herhangi bir varlığın, bu peygamber de olabilir, ne olursa olsun Allah dışında herhangi bir varlığın adını zikrederse bir kişi o hayvana, o hayvan kesin bir şekilde haramdır. Allah'tan başkasının adı anıldığı için مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ ile kastedilen bu. Peki mutlak manada hiçbir şey demeden kişi keserse bu Allah'tan başkasının adı anılan hayvan sınıfına mı girer? İşte bu ikisi karıştırılıyor. Bakın En'am suresinin 145. ayetinde bu 4 haram zikredildi. Kesilmeden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Daha sonra yine Mekke döneminde 16. sure, Nahl suresinin 115. ayeti geldi. 115. ayette, 16. sure 115. ayette اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ diye başladı Allah. Allah size sadece şunları haram kılıyor dedi. Bakın sadece şunlar denildiği zaman ne demek? Sadece şu, bunun dışındakiler değil demek ki. Ne onlar? Yine aynı 4 şeyi saydı. مَيْتَ دَمْ لَحْمُ الْخِنْزِرْ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ kesilmeden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Yine dört. Mekke döneminde bu konuyla ilgili yasaklık bildiren başka bir ifade gelmedi. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Medine'de Bakara suresi nazil oldu biliyorsunuz. Bakara suresinin 173. ayeti bu konuyla alakalı. Ona da aynı Nahl suresi 115. ayette kullanılan ifade geçiyor. İnnemâ harrama aleykum. Allah size sadece şunları haram kıldı deyip yine o dört şey sayılıyor. Kesilmeden ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Son inen ayet olduğu ittifakla kabul edilen neredeyse Maide suresinin 3. ayeti var. Ki o ayette Allah hayvansal gıdalardan haram olanları anlattıktan sonra aynı ayet içinde diyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَل۪يكُمْ نِعْمَت۪ي İşte bugün size dininizi tamamlamış bulunuyorum. Bakın dinin tamamlandığını bildiren ayet hayvansal gıdaları anlatan ayet. Çok ilginç. Ve orada sayılanlar yine dörtle sınırlı. Haramlar ta Mekke döneminde dörtle başlıyor. Vahiy kesiliyor Medine döneminin 10. yılında dörtle bitiyor. Beşe çıkmıyor, üçe de inmiyor. Şimdi arada En'am suresinin 121. ayeti geliyor Mekke dönemindeyken. Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri bu ayetten yola çıkarak diyorlar ki bir de besmelesiz kesilen hayvanlar haramdır. Şafiler hariç. Şafilere göre besmele hayvan kesiminde şart değil. Şimdi En'am suresi rivayetlere göre 1-2 ayetinde ihtilaf var. Tek parçada indiği rivayet ediliyor En'am suresinin. Tek parçada. Bir defada. Diğer surelerin, bir uzun surelerin aksine. Şimdi eğer iddia edildiği gibi 121. ayetinde besmele hayvan kesiminde farz kılındıysa ve buradan hareketle besmelesiz kesilen hayvan haramsa aynı surenin 145. ayetinde mutlaka oraya da bir gönderme yapılmalıydı değil mi? De ki dedi onlara kul la ecidu. De ki ben bulamıyorum haram kılınmış bir şey. Sadece şu dört şey. Kan, domuz eti, meyte, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Bir de besmelesiz kesilen demesi lazım değil mi? Çünkü aynı anda inmiş bunlar. Hadi farklı zamanlarda indiğini düşünelim. Diğer ayetlerde Nahl suresinin 115. ayetinde, Bakara suresinin 173. ayetinde veya Maide suresinin 3. ayetinde niye besmeleye yer verilmiyor? Bak Allah En'am 145'te saydığı halde 4 haramı, Nahl 115'te hiç şey yapmadı yani, orada saydıklarım demedi. Yine 4'ünü saydı. Bakara 173'te yine aynı 4'ünü saydı. Daha önce haram kılınanlar deyip kısa geçebilirdi değil mi? Maide 3'te yine aynılarını saydı. Ya dördünde de haşa Cenab-ı Hak unuttu mu besmelesiz kesilen hayvanı? Unutmadı. Peki besmeleyi emrettiği ayet var mı? İşte var, biraz önce okuduk. İbadet olarak kesilen kurban bayramı kurbanında besmele fezkuru emriyle açık bir şekilde emredildi. Fezkuru smallahi aleyha. O hayvanların üzerine Allah'ın adını anın. Çok açık emir. Diğerlerinde ne demedi, niye böyle bir şey demedi? İşte o delil getirilen ayete bir bakalım hep beraber. 6. surenin 121. ayeti, En'am suresinin 121. ayeti. Deniyor ki işte bu ayetten dolayı besmelesiz kesilen hayvan yenmez. Şimdi elimdeki mealden okuyacağım. Elimdeki meal Türkiye'de en yaygın olan meallerin başında geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın meali, heyet meali. Demiş ki, üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Şimdi böyle deyince, böyle anlarsak ayeti gerçekten de besmelesiz kesilen hayvanların haram olması lazım. Ama şunu da bilmemiz lazım. Eğer bu meali Hanefi mezhebine mensup olan bu hocalar değil de Şafii mezhebine mensup olan bir hoca tercüme etseydi böyle mi tercüme edecekti? Hayır, böyle tercüme etmeyecekti. Çünkü bu Hanefi mezhebinde kabul edilen bir görüşü temellendirilmek için bu şekilde meallendirildi. Asla bir Şafii alimi bu şekilde meal vermez ayete. Çünkü ayete bu şekilde meal vermek Arap dili kurallarına aykırı, ayetler bütünlüğüne de aykırı. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz aslında şu. Bu ayet وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٍ Şafii mezhebi uleması bu nasıl çeviriyor? Diyorlar ki fısk olduğu kesin bir şekilde belli olan ve ondan dolayı Allah'ın adı anılmayan hayvanları yemeyin. Bakın biraz önceki mealle bu %100 farklı. Biraz önceki ne diyordu? Diyordu ki Allah'ın adı anılmayanı yemeyin çünkü bu fısktır. İki ayrı cümle. Doğrusu Arap dili kurallarına uygun olanı Şafii mezhebinin çevirisi. O diyor ki fısk olduğu için yani fasıklık yapıldığı için Allah'tan başkasının adı anılmayan hayvanı yemeyin. Bu En'am suresi 145. ayete gönderilerek yapılan bir tercüme çünkü. Bakın burada kullanılan bir fısk kelimesi var. Fısk demek yoldan çıkmak demek Arapçada. El-huruc ani't-ta'a, taattan, itaatten, dinden çıkmak. Kişi hayvan keserken hangi eylemi yaptığında dinden çıkmış olur? Kendi başımıza cevap vermiyoruz. Neydi usul? Açıklamayı Allah yapmış olmalı. Bakın fısk kelimesini unutmayın. Hayvan kesiminde bir eylem yapıyorsunuz, onun adına Allah fısk diyor ve o fısk sizi dinden çıkarıyor. Nedir bu? En'am suresinin 145. ayeti işte. Bakın aynı surenin 145. ayetini açalım. İmam Şafii diyor ki Allah burada fısk dedi. Hayvan kesimi ve fısk. Acaba Kur'an'da bu iki mefhumu bir arada başka nerede kullanıyor diye bir bakalım. Hiç diyor uzağa gitmemize gerek yok. Aynı surenin 145. ayetinde ikisi de iki mefhum yan yana kullanılıyor zaten. Bakın okuyalım Arapçasını. قُلْ لَا اَجْدُ ف۪ي مَا اُوحِيَ اِلَيْهِ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعْمُهُ Yiyen bir kişiye yemesi haram bir şey bulamıyorum bana yapılan vahide. Onlara öyle söyle. اِلَّا ancak en يَكُونَ مَيْتَةً bir hayvan meyte olursa o başka, o haramdır. اَوْدَمَنْ مَسْفُوحًا akıtılmış kan olursa o haramdır. اَوْ لَحْمَ خِنْز۪يرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ yahut da domuz eti ki o bir pisliktir, o da haramdır. اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ fasıklık yapılarak Allah'tan başkasının adı anılan hayvandır haram olan. Bakın hayvan kesimi ve fısk kelimesi aynı 121. ayetle birebir. Dolayısıyla 121. ayette anlatılan husus şu. Fasıklık yapıldığı için yani putların adı anıldığı için Allah'ın adı anılmayan hayvandan yemeyin. Tamam? Yani mutlak manada besmelenin terk edildiği hayvandan bahsedilmiyor o ayette. Çünkü Arap dili kurallarına göre buna da وَلَا تَأْكُلُوا nedir? Bir fiil cümlesidir. Nehiyle başlıyor çünkü. وَلَا تَأْكُلُوا yemeyiniz. وَاِنَّهُ لَفِسْقَ devam eden cümle de isim cümlesidir. Ve fiil cümlesinin isim cümlesi böyle peş peşe geldiklerinde isim cümlesinin fiil cümlesine atfedilmesi Arap dili kurallarına göre uygun değildir. Yani bunlar şu şekilde çevirdiler ya. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvandan yemeyin. Çünkü bu fısktır. Hayır bu yanlış. Buradaki vav ve innehu lefiskın başındaki vav, vav-ı haliyedir Arapça kurallarına göre. Yani fısk olduğu kesin olan hayvan, yani fısk olarak kesildiği için, fısk olarak kesildiği halde Allah'ın adı anılmayanı yemeyin. Bu ikisi çok farklı şeyler. Dolayısıyla bu ayette mutlak manada bir besmelesizlikten bahsedilmiyor. Özel bir eylem yapılmış burada. Evet, şu hayvanı keserken bu adamlar Allah'ın adını anmamış, doğru. Ama bunun bir sebebi var. Çünkü putunun adını anmış. Neden bu böyle biliyor musunuz? Bakın şimdi 119. ayete, hep beraber oraya bakalım. Bu adamlar normal zamanlarda, dedik ya, puta kurban kestiği zamanların haricinde kestiği hayvanların üzerine Allah'ın adını anıyor. Şimdi bizim Müslümanlar o devirde diyorlar ki ya bunların kestiği hayvanı biz yemeyiz. Niye? Çünkü kesen müşrik. 119. ayet bakın ne diyor. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adı anılarak kesilmiş bir hayvanı niye yemiyorsunuz? Yememenize sebep ne? Adam müşrik ama Allah'ın adını anmış diyor. Allah'ın adını anmışsa niye yemiyorsunuz o hayvanı? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Halbuki Allah size en ince ayrıntısına kadar anlatmadı mı neleri haram kıldığını? Var mı 145. ayette böyle bir hüküm? Yok. O zaman niye yemiyorsunuz? Yemeniz lazım diyor. Yani bundan dolayı yememezlik yapmayın. Neyden yemeyin? İşte 121. ayet onun cevabı. Eğer biliyorsan ki bu hayvan fasıklık yapıldığı için Allah'ın adı anılmayan bir hayvan, ondan yemezsiniz o zaman. İşte fasıklık da ne zaman yapılıyordu? Allah'tan başkasının adı anıldığı zaman yapılmıyordu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani Allah'ın adı mutlak manada anılmamış falan değil. Dolayısıyla bir kimse normal zamanlarda, kurban bayramı haricinde, bugün diyelim, şu tarihte bir kurban kesti, bir hayvan kesti şurada ve besmeleyi terk etse, besmele çekmese o hayvan haram olmaz. Ama haklı olarak birçok kişi diyor ki efendim ya 120. ayetin mealini okuyunca ben sizin yanlış olduğunuzu görüyorum diyor. Haklı, çünkü meal okuyun diye bağırıp duruyoruz burada. Ama adam okuyunca Hanefi alemin çevirdiği meali okuyor. Yani bu meal o bilgiyi temellendirmek için yapılmış bir meal. Yoksa gerçekten ayetin meali değil. Bunu böyle bilelim. Böyle bir şey yok. Ve Arap dili kurallarına da maalesef aykırı. Buna da isim cümlesiyle, fiil cümlesi, yani haber cümlesiyle, haberi cümleyle, inşai cümle Arap dili kurallarına göre birbirlerine atfedilemez. Bunu kendileri zaten böyle kural koymuşlar. Yani nahiv kuralları böyle. Ha, kuralı biz koyduk, gerektiği zaman çiğneriz gibi bir olay olmuş. Bu ayrı mesele. Ama Allah'a şükür ki Şafii mezhebi bu konuda, İmam Şafii özellikle, hakkı yakalamış, isabet etmiş. Bizlerin de uyanmasını sağlamış. Allah rahmet eylesin gani gani. Yani o da olmasa belki geleneğe uyar, lambur lumbur biz de gider. Evet, hayvan kesiminde besmele farzdır, besmelesi kesilen hayvan da haramdır diyecektik. Bakın ne dedik biraz önce? Son inen ayet ya, son. Allah bir ayet indirmiş, o ayette diyor ki bugün size dininizi tamamladım. O ayetin içinde hayvansal gıdalarla ilgili yasaklar anlatılıyor. Çok mu önemli? Bakın faizden bahsetmedi Allah o ayette, namazdan bahsetmedi. Yani dinin biri en karşı çıktığı şey, biri en çok savunduğu şey değil mi? Bundan bahsetmedi Allah, hayvansal gıdalarla ilgili yasakları anlattı. Bu hiçbir bir şey ifade etmiyor. Bu çok şey ifade ediyor. Diyor ki yani bu konuda çok haram çıkaracaklar. Dikkatli olun. Yok böyle bir haram. 4 ayettir Cenab-ı Hak diyor ki size anlatıyoruz. Haramlar bu 4'le sınırlı. Bakın son indirdiğim ayette size bir kez daha zikrediyorum. Haramlar 3'e inmedi, 5'e çıkmadı. Ama siz eğer besmele de farzdır derseniz normal hayvan kesiminde, o zaman kaça çıkarmış olursunuz haramları? 5'e çıkarmış olursunuz. Hiç boşuna şey yapmayalım. Yani 4 ayette de 4 şey sayılıyor. Meyte, yani kendiliğinden ölmüş olan hayvan. Kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen. Bir de, bak bir de dediğin an o adı bunun 5 olur. O yüzden bakın Cenab-ı Hak sürekli Kur'an-ı Kerim'de haram kılmayın, la tuharrimu, la tuharrimu ifadelerini kullanılıyor gıdalarla ilgili olarak. Sakın diyor haram kılmayın, haram kılmayın. Niye? Çünkü bu konuda insanların zaafı var. Şimdi neyse bunu göstermeyeyim. Yani bugün sulara bile biliyorsunuz helal gıda sertifikası alınmaya başlandı bu ülkede. Arkadaşlar suyun haramı olur mu Allah aşkına? Niye böyle oluyor? Haram üretmekten zevk alıyor insanoğlu çünkü. Yetmiyor Allah'ın haramları. Allah'a haram öğretmeye, din öğretmeye kalkıyoruz. Hayır bu da haram. Hayır şu da haram, şu da haram. Daha önce söylemiştim bir cumartesi dersinde. Aynısını burada tekrar edeyim. Bir şeye sertifika vurulması gerekiyorsa harama sertifika vurulması gerekir. Helale değil. Neden? Çünkü helaller sınırsızdır. Saymakla bitmez. Helal sertifikasını vur vur ömrün yetmez. Sertifika bitmez. Ama harama 4 tane vurursun dersin ki bunlar haram, gerisi serbest kardeşim. Ama bu işin içine duygusallık karıştı. Bir firma düşünün, büyük bir firma, 100 kalem farklı, 100 kalem mal ürettiğini düşünün. Gıda firması olsun bu. Aklınıza da gelmiştir şimdi öyle biri. Bisküvisi, çikolatası bilmem nesi olsun. Adam her birine sertifika almak zorunda bırakılıyor bugün. Her bisküvisine, her çikolatasına. 100 kalem mala 100 ayrı sertifika. Adam diyor ki ben sana sertifikayı firmana vermem, ürününe veririm. Her ürüne bir sertifika, 100 sertifika yapar ve diyor ki benim sertifikam 1 yıllık. Fazla da değil ya, 10 bin dolarcık. 10 bin dolar her ürüne bir sertifika almak zorunda bırakılıyor bu insanlar. Sonra sertifika alanları da sitelerinde yayınlıyorlar. Diyorlar ki helal sertifikalı ürünler bunlardır. Sonra diyorlar ki biz diğerlerine haram demiyoruz ki. Helal sertifikalı budur dedikten sonra buna haram demesen ne olur? Korkutuyorsun insanları çünkü. Bunda helal sertifikası varsa helal bu diyor o zaman otomatikman. Ama sertifikayı harama verse, yani yap araştırmanı, de ki kardeşim bu ürün haramdır. Tamam, öpeyim başıma koyayım bakarım, ha tamam bu sakıncalı ürün, yemem ondan. Suya helal sertifikası, çikolataya helal sertifikası, şuna helal sertifikası, buna helal sertifikası. Peki o adam 100 kalem mala 100 tane helal sertifikasını her biri çarpı 10 bin dolardan alacak. Kimden çıkartacak bunun acısını? He? Allah rızası için mi satacak bunu? Öbür tarafta sen bunda sertifika yok diye 50 kuruşu içeceğim bu suyu. Bunda sertifika var diye 1,5 lira alacak senden. Bakın bunun ekonomik açıdan da yani yararlı bir tarafı yok. Halbuki sen başvurursun. Der ki kardeşim ben senin şeyini uygun bulmadım. Haramdır bu. Ne bileyim varsa içinde öyle haram bir unsur katılmışsa haramdır dersin. Tamam. Haramı bilir millet, gider helalinden yer. Algı operasyonu denip duruluyor değil mi? Bundan daha hala algı operasyonu mu var? Ama ben ona haram demiyorum ki diyor. Öyle yırtıyorlar. Demene gerek yok. Helal bunlardır dedikten sonra bilmiyorum yanlış mıyım yani? Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Yani besmelesiz kesime de bunlar helal sertifikası vermiyor. Onu demek istiyorum ya. Diyor ki bir tavuk kesim hanesinde dakikada işte şu kadar şey kesiliyor. 1 saatte 8.000 küsür tavuk kesiliyor. Ortalama. Bir entegre tesiste 8.000 tavuk. Diyor ki bunlar otomatik sistemle kesiliyor. Çoğu kişi diyor ki keser ilk çalıştırırken diyor sabah çalıştıran adam düğmeye basarken besmele çeksin yeter. Bizim sertifikacılar diyor ki yetmez. O şekilde kesilen ilk hayvan helal olur. Geri kalan bütün hayvanlar haram olur besmelesiz diye. Niye? Tek tek ve elle kesilmesi lazım diye. Yani işin ucu nerelere kadar gidiyor fark ettiniz değil mi? Ve onalar o sorun size direkt bu ayeti delil olarak gösterecek. Ya 121. ayet haram diyor canım biz mi diyoruz? Ama 121. ayeti sen Hanefilerden okudun. Çünkü Hanefiler önce onu öyle kabul etti, ayeti ona göre meallendirdi. Ayet öyle olduğu için onu kabul etmedi ki. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Allah her şeyi, bak ne diyor? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Neyi haram kıldığını en ince ayrıntısına kadar anlattım ben size buyuruyor. Bir taraftan diyecek Allah, bakın ben size dininizi tamamladım. Allah'ın dini tamamlandıktan sonra ona yapılacak her ilave ne olur? Bidat olur değil mi? Merdut olur. Sen pişmiş aşa su katmış olursun. Dolayısıyla bu konularda biraz ne yapalım? Dikkatli olalım. Şimdi bir de önümüz bayram. Bayramla alakalı birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi birincisi bayram namazlarıyla alakalı. Biliyorsunuz bizim son zamanlarda, son 10 yılda belediyeler Ramazan ayı gelince Ramazan şenlikleri altında bir takım saçmalıkları artık gelenekte yutturmaya bize başardılar sağ olsunlar. Ramazan şenliği, Ramazan eğlencesi yapıyoruz artık. Ramazan geldi, eğleniyoruz. Şarkılarla, türkülerle falan çok güzel. Gündüz oruç tut, gece bütün eğlenceyle sil süpür hepsini, oldu sana Ramazan eğlencesi. Konumuz o değil. Bir tavsiye kabilinden, hani belediyesin dini günlerde halka bir hizmet sunmak istiyorsun ya, öyle bir derdi gerçekten olan bir belediye var da, falanca tarihte işte şurada söylenen bir sözü duyarlar da, belki bir hizmetleri dokunur diye söylüyorum. Mesela bayram namazı için bir o şey yapsanız, organizasyon yapsanız nasıl olur? Şöyle, Resulullah döneminde bayram namazları hiçbir zaman mescidin içinde kılınmamış. Bakın cuma bile Mescid-i Nebi'de kılınmıştır. Ama bayram namazı dışarıda kılınmıştır, sahrada, açık alanda. Niye? Çünkü bayram namazına çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, kim varsa gelsin demiş Resulullah. Normalde evden çıkamayacak olan yaşlı kadınları bile alın demiş. İstiyorlarsa canları omuzlarınızda taşıyın, getirin, onlar da gelsinler. Özel durumlarında olan kadınlar da gelsinler bakın. Hepsi demiş sahraya çıksın, meydana. Bayram bayram gibi yaşansın. Cümbür cemaat hep beraber orada olalım. Kadınlar namaz kılamıyorlar o dönemlerinde, olsun demiş. Tekbirlere iştirak etsinler en azından. Arkada dursunlar. O bayrama şahitlik etsinler. Şimdi bir belediye kalkıp dese ki ilçemizin şu büyük meydanlığında hadi meydanlığı yok. Bir tane stadyum Allah aşkına vardır ya değil mi bir ilçede? Bir stadyumu. De ki bu bayram stadyumda bayram namazını kılıyoruz. Kim geliyorsa gelsin. Herkese açık. Çoluk çocuk, çocuklar koştursunlar kenarlarda falan. Bayramı bayram gibi yaşayalım ne olur. Sünneti ihya ise gel bu şekilde ihya et. Bakın bayramlar böyle. O yüzden bayram namazlarını, ama bugün ne oluyor? Hadi mahalle camisine hanımlarımızı götürelim bakalım. Bayram mı oluyor, katliam mı oluyor da hep beraber görelim. Erkeklere yer yok, kadın sana mı yer kaldı? Öyle diyecek tabii haklı olarak. Tabii ki öyle. Sığmadığı için camiye açık alana çıkmak zorundayız. Bugün erkekler de sığmıyor. Doğru, o da bir hakikat. O yüzden açık alanlarda kılalım bu bayram namazlarını. Hadi bu seneden sonra böyle olsun. Bayramı da ilçenin müftüsü kıldırsın. Daha büyük bir yerde il müftüsü kıldırsın. En merkezi yerde de Diyanet İşleri Başkanı kıldırsın. Ama herkes gelebilsin, herkese açık olsun. Kadınlar geri çevrilmesin. Çocuklara bağırılmasın, kızılmasın, kulaklarından çekilip arkaya atılmasın. Hep beraber orada olalım. Bu hem Kur'an'ın ruhuna uygun, hem sünnetin ruhuna uygun. Ama ben yapamam bu işi. Yetkim yok. Olanlar duyar da böyle bir kafalarında bir ışık yanarsa, hadi Allah rızası için yapmayacaklarsa bari oy kapmak için yapsınlar. Bu da bir hizmet. En azından bize yarar yani. Böyle bir organizasyon yapsınlar. Laiklik de elden gitmez, onu da söyleyelim. Hani öyle bir korkuları olan falan varsa hiçbir şey olmaz. Yani devlet ertesi günde şey olur, dimdik ayakta olur. Bu birincisiydi. Bir yine bayramla alakalı bir husus. Biliyorsunuz hutbelerde İmam hutbeyi bitirdikten sonra Nahl suresinin 90. ayeti hep okunuyor değil mi? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَا۪يْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Çok sık tekrar edildiği için artık biz Bunu geçip gidiyoruz maalesef. Halbuki ultimatum içeren bir ayettir o. Allah orada neyi emrediyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ Değil mi? Adaletli olmaya, adaleti emrediyor. Tamam, başka bir dersin konusu. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ İyi davranmayı, güzel davranmayı ve اِيْتَاءِ ذِي الْقُرُبَى Ve yakınlara bakmayı emrediyor değil mi? Onlara ikram etmeyi emrediyor. Bununla alakalı çok ayet var. Birinci ayet buydu hatırlatmak istediğim. İkincisi de Nisa suresinin birinci ayeti. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ Kendisinin adıyla kendisinden bir şeyler istediğiniz o Allah'tan çekinin وَالْاَرْحَامِ Ve işte kan bağıyla bağlı olduğunuz akrabalık hususunda da Allah'a karşı olan sorumluluk bilincinizi unutmayın. Akraba bizim için çok önemlidir. Akraba ziyaretini maalesef ihmal ediyoruz. Öyle veya böyle. Ama dersin ilk başında işaret ettiğimiz bir bağış hususu vardı. Dedik ki orada bir yozlaşma olmaya başladı. İnsanlar kolayına kaçıp kurban kesmekle uğraşmak istemediklerinden bağış yoluna kaçıyorlar. Burada en önemli şey bayramı tamamen tatil olarak görmek fikridir. Bayram tatil olarak görülmeye başlandığından beri maalesef akraba ziyareti de güme gitmeye başladı. Zaten yılda iki defa ayırabiliyorduk biz akrabamıza. Gidip görmeye, ellerini öpmeye büyüklerin falan filan. Şimdi bayramda bakıyorsun falanca yerden sosyal paylaşım sitesinden bildirim yapıyor. Denizde çok güzelmiş. Kumsal yanıyor falan bilmem. Bayramda anne baba kapıyı çalacak bir kişiyi bekliyor. Beyefendi ile hanımefendi havuzdan çıkmıyorlar bayramda. E Allah'ın emri ne oldu? Hepsi yok oldu gitti. Yani bayramda tatili akrabadan sonraya da erteleyebiliriz. İlla ki öleceğim ben tatil yapmazsam diyen varsa birinci gün bitirir, ikinci gün ölmez. Allah yani ecelini eğer nihayete erdirmezse akrabasına gidebilir. Akraba ziyareti bayramda kesinlikle ihmal edilmemeli. Burada yapılan birkaç yanlış var. Ta sahabe döneminde de vardı bu yanlışlar. Nedir bu? Biz hadis kitaplarında buna dair rivayetler görebiliyoruz. Şimdi hadis denilince tüyleri böyle sinirden şey olan insanlar vardır ama olsun onları da sinirlenmeyecek hadisler var önümde. Hani hüküm falan bildirmiyor korkmasınlar. Sadece bir vakayı anlatıyor. Resulullah da ashabına sık sık akraba ziyareti konusunda telkinlerde bulunuyor, uyarılarda bulunuyor. Akrabanıza gidin, akrabanızı ziyaret edin. Niye? Çünkü Allah emrediyor. Dedi ki bak, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Birçok ayet var böyle. Yakınlara bakmak Allah'ın emridir. Adalet gibi, ihsan gibi, namaz gibi, oruç gibi akraba ziyaretidir. Emirdir. Tavsiye değildir. Yaparsan iyi olur değil. Yapmalısın. Yapmak zorundasındır bu. Bu olacak. İbadet yani. Bu da Allah'ın emri. Yerine gelecek. Diyor ki Resulullah, Allah'ın bu emrini yerine getirin. Diyor ki, ya Resulallah, bir adam gelmiş, hoşsun, güzelsin, ayetler de böyle diyor, çok güzel. Benim bir akrabam var. Ramazan'da ben gidiyorum, kurbanda ben gidiyorum. Arada ben gidiyorum, sırada ben gidiyorum. Hep ben gidiyorum, o hiç gelmiyor. Artık bıraktım diyor, gitmiyorum ben de. Buhari ve Müslim hadisi. Hayır diyor, sen gitmeye devam et. Sen akrabana gittiğin sürece bil ki Allah da seninle beraber. Sen gittiğin sürece diyor, ona sıcak kül yutturmuş olursun. Seni gördükçe burasında bir yutkunur. Yine geldi. Gitmedik yine geldi. Gitmedik yine geldi. Bilecek ki onun o nur yüzünü görmeye gitmedin sen. Allah'ın emrini yerine getirmek için gittin oraya. Sen bana gelmedin. Ama ben sana geliyorum. Geçen bayram gelmedin. Ben yine bu bayram. Yine ben geldim. Ama Allah emrettiği için geldim. Akrabam olduğun için geldim. Bunu bilsin. Lafla kesinlikle bunu söylemeye de gerek yok. Söylemeyin, gidin. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Var mı bir sıkıntınız, haliniz, derdiniz? Hadi eyvallah. Gittikten sonra sıkıntı çekecekse o çeksin. Arkadaş gitmiyoruz geliyor, gitmiyoruz geliyor, ne iş falan diye bir ışık yansın kafasında. Bakın Resulullah döneminde de vardı bu. Hep biz mi gideceğiz ya Resulullah? Sen gittiğin sürece Allah seninle beraberdir. Dolayısıyla varsa böyle akrabalarımız olsun, Allah bizimle beraber olsun diye gitmek az bir şey mi? Daha güzeli mi var? Dolayısıyla varsın onlar gelmesinler. Biz sırf Allah emretti diye gidelim. İki, başka bir hadisi var Resulullah'ın. Abdullah İbni Amr bin As'tan rivayet edilmiş. Buyuruyor ki, akrabası ona iyilik yaptı diye iyilik yapan veya akrabası ona geldi diye giden adam ona iyilik falan yapmış sayılmaz. O ona iyilik yapmasa bile, o ona gelip gitmese bile sırf Allah emretti diye gidip gelen var ya, işte odur diyor akrabasını koruyup kollayan adam. Odur Allah'ın emrini yerine getiren adam. Önemli değil mi? Dolayısıyla bunları atlamamak lazım. Bir şey daha var, onu da söyleyelim. Şimdi onu isterseniz ayetle sonlandıralım. Bakara suresinde bir ayet vardı, hatırlayacaksınız. 215. ayet. Estaizu billah, buyuruyor ki Allah, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Sana gelip soruyorlar, diyorlar ki, ne infak edeceğiz? Yani Allah harcayın, harcayın, harcayın diyor da ne harcayalım? Malımızdan neyi harcayalım diye sana soruyorlar. Kul, de ki onlara, مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ, malınızdan her neyi harcayacak olursanız olun, فَلِلْ وَالِدَيْنِ, bu harcamanız anne babanız için olsun. وَالْاَقْرَب۪ينَ, yakınlarınız için olsun. وَالْيَتَامَا, yetimleriniz için olsun. وَالْمَسَاك۪ينَ, çaresiz kalmış insanlar için olsun. وَبِنِ السَّب۪يلِ, ve yolda kalmış olan insanlar için olsun. Bakın, neyi infak edeceklerini soruyorlar. Allah nereye infak edeceklerini açıklıyor. Soruyla cevabı gördük değil mi? Neyi infak edeceğiz? Ne infak ederseniz edin, anne babanızdan başlayın. Akrabanızdan başlayın. Sonra diğerleri bakın. Yani bunu siz gelin akraba ziyaretine taşıyın hadi. Anne baba varken, akrabalar varken, şurada sayılanlar varken bayram tatilini denizde, kumda, havuzda geçirmek ne olacak peki? Kim bakacak bunlara? Bunlara bu harcamayı kim yapacak o zaman? Annen baban aç, akraban aç, maddi anlamda aç olabilir, manevi anlamda da aç olabilir. Bir yazı okumuştum. Bir hoca yıllarca vaizlik yapmış. Diyor ki, kürsülerden diyor, benim gibi esmiş gürlüyormuş zamanında. Yaşlıları gidin, ziyaret edin, şöyle yapmış. Habire söylüyorum diyor. Söyledim, söyledim, söyledim, durdum. Sonra emeklilik zamanı geldi, emekli olduk. Tabii emekli olunca imamların ilk işi biliyorsunuz lojmandan sepetlenmek oluyor. Adamlar 25 yıl lojmanda yatıp kalkıyorlar, emekli oldukları gün kendi evlerine. Döndüm köye. Birinci bayram geçti, kimse yok. İkinci bayram geçti, kimse yok. Ya o zaman diyor, görevdeyiz diye tanıyan çok, eden çok, ziyaretimize gelen çokmuş. Biz de zannediyoruz ki bizi seviyorlar diye geliyorlar. Milletin gözünün önünden çekilip diyor, emekli olunca, uzağa gidince diyor, baktık ki ne gelen var ne giden. Anladım ki diyor, ben 20-25 yıl boşa konuşmuşum. Yani hissedemeden konuşmuşum. Gidin yaşlıları ziyaret edin, gidin edin falan diye. Gerçekten onların ne hissettiklerini bilmeden konuşmuşum. Şimdi hissettiğimi bilsem, şu hissettiklerimi o zaman bilsem nasıl anlatırdım ben? Şimdi biliyorum da diyor, şimdi de kimse vaaz ettirmiyor. Bir kapısını çalana hasret nice insanlar, nice yaşlılar var. Biri kapıyı çalsın da bir iyi bayramlar desin, bir bayramımız mübarek olsun desin. Nasılsın amca, iyi misin? Belki çocuğu var, belki kızı var, torunları var hayatta ama ölecekler, tatile gitmişler. Gitmeseler ölüyorlardı çünkü. Ama anne baba orada ilgisizlikten ölsün. Onların umurunda değil. O yüzden annesiz, babasız, akrabasız Müslümanın bayramı olamaz arkadaşlar. Bunu aklımızdan çıkarmamız lazım. Bu ayetler, Resulullah'ın bu uygulamaları ortadayken onları ezip biz keyif süremeyiz. Varsın bayramda bu ibadeti yerine getirirken yorulalım. Ne olacak? Varsın yorulalım. Sağa gittim, sola gittim. Ayaklarım koptu. İbadet yaparken yorul. Ne olacak? İbadetten yorulmuş bir vücudun olacak. Sevabını da zaten Allah'tan alacaksın. Dolayısıyla bunları atlamayalım ki bayramımız gerçekten bayram olsun. Cenab-ı Hak bayrama ulaşmayı ve bayramı gerçekten bayram gibi yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin diyelim. Son bitirirken bu ay çıkardığımız son sayı, Kitap ve Hikmet dergisinin son sayısını sizlere göstereyim. Halifelik makamı ve teokrasi üst başlığı, bir de yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle hem güncel mesele, hani halifelik biliyorsunuz bu sıralar gündemde. Birileri halife ilan etti kendilerini. Allah adına Müslüman kesiyorlar. Onların kitaptaki yeri nedir? Onunla ilgili dosyalar var. Kurbanla ilgili fıkhi bilgiler var. Bu dergiyi şimdiye kadar nasıl tanıttık bilmiyorum ama bundan sonra bundan çok daha fazla tanıtım yapabilmemiz için sizlerden de destek bekliyoruz biz dergiyi hazırlayanlar olarak. Dergi hazır, yeni yeni, taze taze çıktı. Bayramda boş vaktimizde eğer buradakiler belki tatile falan giderlerken akraba ziyaretinden sonra yanında bunu da götürebilirler. Hepinize şimdiden iyi bayramlar.